Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Menheç derslerinde meydana gelen önemli meselelerde fetva verme hakkı ilimde köklü olan alimlere aittir babındayız. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Onun tevilini ancak Allah ve ilimde köklü olanlar bilir. Âl-i İmrân suresi 7. ayet. Nisa 83. ayetinde onlara güven yahut korku verici bir haber geldiği zaman onu hemen yaymışlardır. Halbuki o haberi peygambere ve müminlerden olan emir sahiplerine götürselerdi, onlardan kendi ihtisasları dahilinde hüküm çıkaranlar onu bilirler ve daha iyi değerlendirirlerdi. Es-Sadi ayetin tefsirinde şöyle demiştir. Burada edebi bir kaideye delil vardır. Bu da herhangi bir mesele araştırıldığı zaman onun bu konuda ehli olan kimseye götürülmesi ve ehline bırakılması, onların önüne geçilmemesidir. Zira doğruya en yakın olan ve hatadan kurtulmak için en uygun olan budur. Hasan el-Basri rahimullah şöyle demiştir. Şüphesiz fitne yönelip geldiği zaman her alim onu anlar. Dönüp giderken ise her cahil anlar. Fitne yönelirken insanlara doğru fitne gelirken bunu ancak alimler anlar. Dönüp giderken de yani yapacağını yapıp fitne terk ederken de alim cahil onu herkes anlar. Hatib el-Bağdadi şöyle demiştir. İbn-i Vehib Malik'ten şöyle dediğini nakletti. Bana birisi haber verdi ki o Rebi'a'nın yanına gittiğinde onu ağlar halde bulmuş. Neden ağlıyorsun diye sorduğunda ağlaması artmış. Ona bir musibete mi uğradın demiş. O da hayır, lakin ilmi olmayan kimseye fetva soruluyor ve İslam'da büyük bir sorun meydana geldi demiş. Derim ki Müslümanların idarecisinin müftülerin durumlarını araştırması, fetva vermeye layık olanı ve bu işe kabul etmesi, layık olmayanı da bu işten engellemesi gerekir. Bu işe layık olmayanın girişmemesi için onun önüne geçmeli, eğer son vermezse cezalandırmakla tehdit etmelidir. İbn-i Hacer, Ubey bin Ka'b radıyallahu anh'ın biyografisinde şöyle demiştir. Ömer radıyallahu anh meydana gelen olaylarla ilgili olarak ona sorar ve zor meselelerde onun hükmüne başvururdu. İbn-i İbban şöyle demiştir. Hümeyd bin Abdurrahman el-Himyeri, Basralıların fakihlerinden ve meydana gelen olaylarda görüşüne başvurdukları alimlerden idi. Yani bu sözü müellifin delil getirmesi, yani eskiden beri selefin uygulamasında meseleleri karara bağlamak için ilim ehline başvurulduğunu ifade etmek için. İbn-i Kayyım şöyle demiştir. İlimde köklü olan alim, deniz dalgalar gibi şüpheler geldiğinde, yakin bilgisi sarsılmayan ve kuşkunun kendisini lekelemediği kimsedir. Çünkü o ilimde kökleşmiştir. Şüpheler onu etkilemez. Bilakis şüpheler kendisine geldiğinde ilmin kontrolüyle bu şüpheleri bağlamış ve yenilgiye uğratmış halde geri çevirir. Âl-i İmrân suresindeki ayette ilimde kökleşmek alimlerden bir kısmına tahsis edilmiştir. Yine bu ayette ilimde köklü olan yani rusuh sahibi olan bu kimselerin tevili insanların en iyi bilenleri oldukları belirtilmiştir. Nisa suresindeki ayette meydana gelen genel kapsamlı meselelerin ve sorunlu olayların alimlerden olan emir sahiplerine arz edilmesi emredilmiştir. Çünkü burada emir sahiplerine derken ayette o haberi peygambere ve müminlerden olan emir sahiplerine götürselerdi. Yani burada yöneticiler değil de alimlerin özellikle kastedildiğine vurgu yapılıyor. Onlardan kendi ihtisasları dahilinde istinbat edenler. يَسْتَنْبِتُونَ مِنْهُمْ İlmiyle bunu, istinbat ettiği ilmiyle bunu bilirlerdi diyor. Bu sebeple bu ayette zikredilen ulul emr, yöneticiler, alimlerdir. Fetva vermede acele etmek kınanmıştır. Genel kapsamlı meseleler özel meselelerden farklı görülmüştür. Yani kişiye özel meseleler ayrı, başkalarını ilgilendiren fetva meseleleri, umumu ilgilendiren meseleler farklıdır. Meselelerin sonuçlarını bilmek büyük alimlerin özelliğidir. Fitnelerden geri durmanın ve büyük alimlere başvurmanın önemi belirtilmiştir. Fitneler şüpheler barındırır. Çoğu kimse bunları ayırt edemez. Ancak anlayış, dirayet ve uzun süre ilimle meşgul olma konusunda Allah'ın özel kıldığı kimseler bunları kavrarlar. İlimde köklü ve sağlam olmalarından dolayı meydana gelen önemli meseleler konusunda fetva vermenin bazı alimlere özel kılınması yürürlükte olan bir sünnettir. Alim geçinenlerin tehlikesi. Zira onlar fitneler ve geniş çaplı musibetler için bir sebeptirler, sebep teşkil ederler. Büyük olaylarda cemaatin görüşüne başvurmak babı. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Aralarındaki işlerini danışarak hallederler. Şura suresi 38. ayet. İbn Ömer radıyallahu anh'dan Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden bazı kimselere rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan ayının son 7 gecesinde olduğu gösterildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Görüyorum ki rüyalarınız son 7 gecede birleşiyor. Kim Kadir gecesini araştıracaksa son 7 gecede arasın. Yani onların görüşlerine, rüya dahi olsa Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, onların görüşlerinin birleştiği şeyi son 7 gece olarak belirliyor ve son 7 gecede arayın diyor. Yani Kadir gecesi bu. El-Müseyyeb bin Rafi şöyle demiştir. Sahabelerin başına bir mesele geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir rivayet yoksa bu konu için toplanırlar ve ortak görüşe varırlardı. Artık hak onların kararlaştırdıkları görüştedir. Artık hak onların kararlaştırdıkları görüştedir. Yani bu istişarede çıkan görüş. Yani bu istişare neticesinde her ne kadar farklı görüş bildirenlerin istediği olmasa dahi hakkı o şekilde kabul etmek gerekir. Ubeyde Es-Selmani Ali radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Sahiplerinden çocuğu olan cariyelerin satılamayacağı konusunda benim görüşümle Ömer radıyallahu anh'ın görüşü birleşmişti. Yani ittifak etmiştik bu konuda. Sonra satılabilecekleri görüşünde oldum. Ubeyde dedi ki, bu da tabiinin fıkhı. Ubeyde dedi ki, senin Ömer radıyallahu anh ile cemaatle birleşmiş olan görüşün fırka, ayrılıkta yahut fitnede dedi, tek kaldığın görüşünden benim için daha iyidir. Yani önceki görüşün Ömer radıyallahu anh'ın görüşüyle ittifak halindeydi, o benim için daha iyidir diyor. Ali radıyallahu anh görüşünün değiştiğini bildirmesine rağmen. Bunun üzerine Ali radıyallahu anh güldü diyor. Evet, bunu Abdurrazzak Musannef'te Beyhaki Sünenül Kübra'da rivayet etmişler. Elbani isnadının sahih olduğunu söylüyor. İbnül Kayyım şöyle demiştir. Olay müminlerin emiri Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh'a arz edildiği zaman şayet o konuda Allah'tan ve Resulü'nden bir nas yoksa bu konuda görüşmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını toplar sonra da aralarında istişare ederlerdi. Yani ilim ehli kimselerin birbirleriyle istişare ederek bu meseleleri karara bağlaması lazım. Bu ilim ehlinin istişare etmeleri gerektiğini gösteriyor. Evet, ayette müminler meselelerini özellikle de tehlikesi büyük olan ve karışıklığı fazla olan meseleleri istişare eden kimseler olarak nitelenmişlerdir. İbn Ömer radıyallahu anh hadisinden alimlerin bir görüşte uyum sağlamalarının doğruluk ve isabet belirtisi olduğu anlaşılmaktadır. Alimlerin bir araya gelmeleri ve söz birliğine varmaları yürürlükte olan bir sünnettir. Cemaatin, topluluğun fetva vermesinin önemi ve fitnelerin uzaklaştırılması hususunda bunun etkisi. Zorlayıcı fitnelerde alimlerin çoğunluğunun görüşünü gözetmek sünnete daha uygun ve selamete daha en yakın olandır. Tabii bizim burada çoğunluğun görüşü diye kastettiğimiz şey naslar değil. Yani naslara karşı çoğunluğun görüşü değil. Çünkü bu mesele hakkında kitaptan, sünnetten bir nas bulunmayan meselelerde diyelim bir tekfir meselesi, bir cihat meselesi, bunun gibi meselelerde işte alimlerin görüş birliğine varmaları, çoğunluğun görüşü. Evet, cemaatler ve gruplaşmalara karşı takınılacak tutum babı. Önce övülen gruplaşma. Allah Teala şöyle buyurdu, Maide suresi 56. ayeti. Her kim Allah'ı, Resulünü ve iman edenleri dost edinirse, işte daima galip gelecek olanlar Allah'ın grubudur. Mücadele 22. ayeti. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kavmin babaları yahut oğulları yahut kardeşleri yahut da akrabaları bile olsalar Allah'a ve Resulüne karşı gelen kimselere sevgi beslediklerini göremezsin. İşte bunlar Allah'ın kalplerine imanı yazdığı ve kendinden bir ruh ile kuvvetlendirdiği kimselerdir. Onları içinde ebediyen kalacakları, ağaçları altından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. İşte bunlar da Allah'ın grubudur. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan. Haberiniz olsun ki asıl kurtuluşa erenler de şüphesiz Allah'ın grubudur. Seban radıyallahu anh'ten gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetimde hak üzere galip gelen bir grup bulunmaya devam edecek. Allah'ın emri kıyamet, onlar bu haldeler iken gelinceye kadar onları yardımsız bırakanların onlara bir zararı olmayacaktır. Yani bunlar yardımsız bırakılacaklar, bunlara muhalefet edenler olacak. Fakat Allah'ın izniyle bunların kökü kazınmayacak, tamamen sonu gelmeyecek. Ta kıyamet gününe kadar bu kimseler bu ümmette eksik olmayacak. Ve burada grup diye tercüme ettiğimiz şey taife kelimesidir. Taife, Arap dilcilerinin söylediğine göre, İbn-i Kuteybe'nin söylediğine göre bir kişi de olur, daha fazla kişi de olur. Yani bir kişi bile bu taife, grup manasına gelen bir ifade bu. Enes bin Malik radıyallahu anh'ten gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki İsrailoğulları 71 fırkaya ayrıldılar. Şüphesiz ümmetim 72 fırkaya ayrılacak. Biri dışında hepsi ateşte olacaktır. Denildi ki ey Allah'ın Resulü, o kurtulan hangisidir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini yumdu ve el cemaattir. Allah'ın ipine toptan sarılın, ayrılığa düşmeyin buyurdu. Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh'ten insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hayırdan sorarlardı. Ben ise yetişirim korkusuyla şerden, kötülüklerden sorardım. Dedim ki ey Allah'ın Resulü, bizler cahiliye ve şer içindeydik. Allah bize bu hayrı getirdi. Bu hayırdan sonra şer var mıdır? Evet buyurdu. Dedim ki bu şerden sonra hayır dönemi olacak mı? Evet, onda bulanıklık da olacak buyurdu. Onun bulanıklığı nedir dedim. Bir topluluk benim yolumdan başka bir yol tutacaklar. Onları tanır ve karşı çıkarsın buyurdu. Bu hayırdan sonra şer olacak mı diye sordum. Şimdi şuradaki bulanıklığa dikkat edin. Şerden sonra hayır dönemi olacak mı diyor. Yani bir şer olacak, ondan sonra hayır dönemi olacak. Allah Resulü evet diyor. Yani hayır olacak fakat onda bulanıklık olacak. Bu bulanıklığı böyle açıklıyor. Yani bir topluluk benim sünnetimden, benim yolumdan başka yol tutacaklar. Eğer sen onları görürsen tanır ve karşı çıkarsın. Yani burada tanır ve karşı çıkarsın dediğimiz şey yani Türkçe'de oturmayan bir ifade. Tanır yani teşhis eder gibi şey oluyor. Burada yani onların yaptığı ameller içerisinde maruf gördüklerin vardır, uygun gördüklerin vardır ve karşı çıkacağın şeyler vardır. Yani şer ile hak, hayır birbirine karışıktır burada. Sözler çok güzel. Fakat tutulan yollar bakımından farklı yollar. Allah Resulü'nün sünnetinden farklı yollar tutulduğundan dolayı işte bulanıklık böyle başlıyor. Bu hayırdan sonra şer olacak mı diye sordum. Evet, cehennem kapılarına çağıran davetçiler olacak. Kendilerine icabet edenleri oraya atacaklar buyurdu. Ey Allah'ın Resulü bize onları anlat dedim. Onlar bizim derimizden olup bizim dilimizden konuşacaklar buyurdu. Bizim gibi konuşacaklar. Bu zamana yetişirsem ne yapmamı emredersin dedim. Müslümanların cemaatinden ve imamlarından, yöneticilerinden ayrılma buyurdu. Eğer onların cemaati ve imamı yani halifesi yoksa ne yapayım dedim. Bir ağaç kökü dişlemek zorunda kalsam bile sana bu haldeyken ölüm gelinceye kadar o fırkaların hepsinden ayrıl buyurdu. Evet, Bukhari ve Müslim rivayet ediyor bu hadisi. Müslümanların cemaati, imamı işin başında yani halifelik, ilim ve hilafet, ilim ve yönetim bir aradaydı. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benden sonra halifelik 30 senedir, ondan sonra ısırıcı sultanlık başlayacaktır dediği gibi 30 senelik dönem ilmin halifelerde olduğu şekilde devam etmiş bak. İlim sıfatı yani dini ihtiyaçlar ve dünyevi ihtiyaçlar halife tarafından karşılanan bir durumda. Ondan sonra ısırıcı sultanlık başlıyor. Din ile yönetim yavaş yavaş ayrılmaya başlıyor Muaviye radıyallahu anh zamanında. Muaviye radıyallahu anh'ın etrafında onu yönlendiren, kötü yönlendiren kimseler sebebiyle, işte siyasi oyunlar sebebiyle Muaviye radıyallahu anh bazı sünnetlere muhalefet ettiriliyor. Bunun arkasından bir saltanat başlıyor. Babadan oğula geçercesine bir takım fitneler giriyor. İş o hale geliyor ki İşte Abbasiler, Emeviler dönemindeki zulümler, sonra İşte halifeliğin sadece siyasi bir mansıptan başka bir şeye yaramaması, dini fonksiyonlarını kaybetmesi, sadece dünya siyaset üzerinde Müslümanları temsil eden bir makam olarak kalması, ta ki işte Cumhuriyet döneminde tamamen ilga edilmesi. Bütün bunlar olmadan önce esasında insanlara cemaatten ayrılmamak esas. Bu cemaati de bakın nasıl tarif geliyor. Amr bin Meymun şöyle dedi. Abdullah bin Mesud'a cemaate karşı ne yapacağız denilince bana şöyle dedi. Ey Amr bin Meymun, cemaatin çoğunluğu cemaatten ayrılmışlardır. Cemaat yalnız başına dahi olsan ancak Allah'ın taatine uymandır. Diğer bir rivayette, Hatib'in rivayetinde, yalnız başına dahi olsan cemaat kitap ve sünnettir şeklinde gelmiştir. İshak bin Rahüye dedi ki, cahillere sevadul azam, yani büyük karaltı nedir diye sorsan, insanlar cemaatidir, insanlar kalabalığı, topluluğudur derler. Bilmezler ki cemaat, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin izine ve yoluna sarılan alimdir. Onunla beraber olup ona uyan cemaattir. Ona muhalefet eden ise cemaati terk etmiştir. Şeyh Abdülaziz bin Baz şöyle demiştir. Allah'ın kitabına ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine çağıran, Allah'ın birlenmesine ve dinine tabi olunmasına davet eden kişi veya topluluk varsa işte cemaat onlardır ve onlar fırkatun naciyedir, kurtulan fırkadır. Allah'ın kitabından veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden başkasına çağıran ise cemaat değildir. Bilakis o helak olmuş sapık fırkalardandır. Kurtulan fırka ancak bunlardan bir cemaat şurada, bir cemaat burada da olsa hedef ve akideleri tek olduğu sürece kitap ve sünnete davet edenlerdir. Yani tek bir halife gibi değil cemaat olayı. Kitap ve sünnete davet eden, işte Ankara'da bir cemaat, İstanbul'da bir cemaat, Bursa'da bir cemaat, falan yerde bir cemaat gibi. Bunlar akidede hep sahabenin yoluna uyan kimseler olduğu sürece, akidede, amelde ve ahlakta bunlar işte cemaattir. Bunun üzerine toplanan kimseler cemaattir. Bunlarda emirlik yoktur. İşleri, yani ilim ehline müracaat ederek, yani yeni çıkan meseleleri, görüş gerektiren meselelerde ilim ehline müracaat ederek, onlarla istişare ederek hallederler. Onun dışında emirlik diye bir sistem yoktur. Yani hiç kimsenin nefsini kabartan veya belli bir kimseye çağıran gruplar değillerdir bu cemaat diye bahsedilenler. Bilakis gaye Allah'a itaat etmek, Resulüne itaat etmek, sünnetleri ihya etmektir. Evet, Maide suresindeki ayette Allah'ın grubunun Allah, Resulü ve müminler için dostluk üzere kurulu olduğu belirtilmiştir. Dostluğumuz, düşmanlığımız Allah ve Resulü için olmalıdır. Mücadele suresindeki ayette Allah'ın grubunun şirkten ve müşriklerden uzaklaşmak üzere kurulu olduğu belirtilmektedir. Allah'ın grubunun, Allah'ın hizbinin şirkten ve müşriklerden uzaklaşmak üzere kurul olduğu belirtilmektedir. Bidat ehlinin de bundan nasibi vardır. Zira bidat, küfür ve şirk şubelerindendir. Sevban radıyallahu anh hadisinde, hak üzerinde birleşmenin fazileti ve onlara üstünlük ve galibiyet vaat edilmiş olduğu beyan edilmiştir. Yani azınlık dahi olsalar onlara Allah galibiyet vaat ediyor. Fırkatun naciye, kurtulan fırka, hak üzerinde birleşmekle nitelenmiştir. İmam, halife için bir grup olmanın emredilmesi ve Müslümanların cemaatinden ayrılmamak gerektiği belirtilmiştir. Çünkü onlar cemaattir. İmam, halifeden başkası için grup olmak kötülenmiş ve hak için grup olmanın gerektiği belirtilmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu? Şayet Müslümanların halifesi yoksa, bütün fırkalardan uzaklaş. Kim emirliğe çağırıyorsa, kim kendisine çağırıyorsa bunların hepsinden uzaklaş diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Cemaat, taatten ayrılmayan, hakkı bilen ve onunla amel edendir. Cemaat, çokluk ile değil, azınlık dahi olsa sadece hakka uymak iledir. Övülen gruplaşma iki çeşittir. Bir, halife ve Müslümanların cemaati için grup olmak. İki, hak ve sünnet için grup olmak. Halife veya sultandan başkası için gruplaşan gruplar kötülenmiştir. Bunlar hizipçiliktir. İşte dernekler dediğimiz, derneklerin hizipçiliğe hizmet etmesi böyle bir şeydir. Hak ve sünnetten başkası üzerine gruplaşan gruplar kötülenmiştir. Yani ne halifeden başkası için bir gruplaşma, herhangi bir şahıs için, ne de kitap ve sünnetten başkası için. Yani şahıs olmaz da kitap ve sünnet dışında başka bir şey için olur. Kıyas için olur. Veya başka bir rüya, keşif, şeylerin, tasavvufçuların yaptıkları gibi. Evet, kötülenen gruplaşma, Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor, Mü'minun Suresi 53. ayetinde. Ne var ki, peygamberlerin tabileri dinlerini aralarında bölük pörçük etmişlerdir. Bu sebeple her grup kendi yanındakiyle ferahlanmaktadır. Yine Rum Suresi 32. ayetinde, sakın dinlerini parçalayan, fırka fırka olan ve her fırkası kendi elindekiyle sevinen müşrikler gibi olmayın. Müşriklerin övünüş tarzları, yani dinlerini parça parça etmeleri, övünme tarzlarını Allah Azze ve Celle kınıyor, sakın onlar gibi olmayın. Mesela en yakın müşriklerden örnek vermek gerekirse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında işte kabileler birbirlerine nasıl övünüyordu? Kabe'nin perdedarlığı bizdedir. Birisi hacıları sulama işi bizdedir. Birisi falanca iş bizdedir, filanca iş bizdedir. Kureyş'ten birileri de tutuyor, diyor ki bizde bir de peygamber var diyor. Tabi olmasalar da. Bizden bir de peygamber var diyor. Ebu Cehil ve yandaşları işte biz diyor bunu hazmedemiyoruz diyorlar. Yani bölük pörçük olma bu. Peygamberi hazmedememek, peygamberle gelen sünneti hazmedememektir. Fakat ellerinde sevindikleri bir şeyler var. Kabe'ye hizmet ediyor adamlar, bununla övünüyor. Yani Allah'a yapılan ibadetle övünüyorlar. Biz bu işi yapıyoruz. Kim bizim gibi yapıyor? Yani Allah bize bu işi nasip etmiş. Bu işi biz yapıyoruz. İnsanları biz davet ediyoruz. İnsanları biz topluyoruz. Şimdi bunlara baktığınız zaman ölçü kaymayacak. Elindekiyle sevinmeyeceksin. Bilakis hakkın tamamını toplamaya çalışacaksın kendinde. Yoksa nasların bir kısmına iman edip bir kısmını reddedenler gibi olmamak lazım. Allah Azze ve Celle böyle kınıyor. Yahudileri ve Hristiyanları da mesela tutup işte İsa Aleyhisselam'ı övmeleri, bir diğer grubun Musa Aleyhisselam'ı övmeleri, bunlara karşılık bir Müslümanlardan birisinin mesela bir Yahudi ile tartışması esnasında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı övüyor da. Ve peygamberleri birbirlerine karşı fazilet yarışına girerek vuruşmaya gidiyorlar. Yani birbirlerine tokat atacak seviyeye geliyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buna öfkeleniyor. Hiç kimsenin benim Musa'dan üstün olduğumu söylemesi yakışmaz diyor. Çünkü diyor bütün insanlar bayılır. İlk aylan ben olurum. Musa'nın diyor arşa tutunmuş olduğunu görürüm. Bilmiyorum. Benden önce mi diriltildi? Yoksa bu baygınlıktan muaf tutulması Tur Dağı'ndaki bayılmasına mı sayıldı? Bunu bilmiyorum diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani hiç kimse elindeki faziletle övünmesin. Kendisini güvende hissetmesin ve bölük pörçük olmaya kalkmasın. Bilakis hayrın tamamıyla amel etsin. Bu hayrı bunlar yapıyor, onlara benzemeyelim, olmaz. Allah ve Resulü'nden gelen her hayra biz haris olmalıyız. İbn-i Teymiye şöyle demiştir. Müslümanları bölen, cemaatten ve söz birliğinden ayıran, bidat çıkarma yolunda gitmeyi, sünnetten ve ittibadan ayrılmayı ifade eden intisap, yani kendini bir gruba nispet etme yasaklanmıştır ve bunu yapan günah işlemiş olur. İbn-i Teymiye yine şöyle der. Grubun başkanı etrafında gruplaşılan kimsedir. Yani böylece bir grup haline gelmişlerdir. Eğer onlar ekleme ve çıkarma yapmaksızın Allah ve Resulünün emrettikleri üzerine bir araya gelmiş müminler iseler, lehlerine olan kendilerinedir, aleyhlerine olan da aleyhlerinedir. Eğer ekleme veya çıkarma yapmışlarsa, mesela hak ya da batıl olan her konuda kendi gruplarına katılana taassup gösterir, hak ya da batıl gözetmeksizin gruplarına katılmayanlardan da yüz çevirirlerse, bu Allah ve Resulünün kötüledikleri fırkalaşmadır. Tarif net. Çünkü Allah ve Resulü cemaati ve sözbirliğini emretmiş, fırkalaşma ve ihtilaftan yasaklamışlardır. İyilik ve takva üzerine yardımlaşmayı emretmiş, günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayı yasaklamıştır. İbn-i Useymin şöyle demiştir. Evet, İslam'da cemaat, Allah Azze ve Celle'nin dini üzerinde bir araya gelen, haklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurdu kimselerdir. Ümmetimde hak üzere galip olan bir grup bulmaya devam edecek. Allah'ın emri kıyamet. Onlar bu haldeleriken gelince kadar onları yardımsız bırakanların onlara bir zararı olmayacaktır. İşte kişinin kendisini nispet etmesi gereken cemaat budur. Hak ya da batıl gözetmeksizin sadece kendi görüşlerini desteklemek üzere bir araya gelen grup cemaatlerine gelince bunlara kendini nispet etmek caiz değildir. Zira bu İslam cemaatinden uzaklaşmak ve fırkalaşma ve ihtilaf içeren grup cemaatlerine yakınlaşmak demektir. Ümmette hayırlığa sebep olan gruplaşma kötülenmiştir. Hak ve sünnetten başkası için gruplaşmak kötülenmiştir. Hak'tan başkası için gruplaşmak safları böler. Batıl gruplaşma müşriklerin bir özelliğidir. Halifeye itaatten başka bir gaye ile toplanmış grup ve cemaatlerin sapıklığı. Öne geçirilmesi bir tarafa, halifeye itaatle boyun eğilmesi gibi kendisine itaat edilen bir emir tayin etmenin batıl oluşu. Kitap ve sünnetten başka bir şey üzerine toplanan cemaatlere intisap etmenin haram oluşu, müminlere dostluk başka bir şey sebebiyle değil, iman sıfatından dolayıdır. Grup ve cemaatlere taassup göstermenin, dostluk ve düşmanlığın gruba nispetle yapılmasının kötülenmiş olduğu, yani kendi grubu için bir vela ve bera, mesela bizim cemaatimize gelen, gelmeyen, bizim cemaatimize gelen benim daha fazla kardeşimdir. Benim cemaatime gelmeyen öyle değildir. Ne kadar Kur'an ve sünnette amel etse dahi. Bu bak fırkalaşmanın mantığıdır. Vela ve bera sadece Allah ve Resulü için olmalı. Bizim yanımıza gelip gelmediği için değil. Ta ki bidat eline karışmadığı sürece. Evet. Kitap ve sünnetten başka gaye üzerine kurulmuş grup ve cemaatlerin tehlikesi. Şüphesiz bu fırkalaşma ve ihtilaf sebebi olup bundan sakınmak gerekir. Evet, son bir bab da bu babın alt başlığında. Sünnete muhalefet eden cemaatlerle yardımlaşmak, maslahatın gerçekleşmesinin ve kötülüğün uzaklaştırılmasının buna bağlı olması esasına dayalıdır. Yani sünnete muhalefet eden gruplar yok mu? Her taraf bu tip derneklerle dolu. Cemaatlerle dolu. Bunlarla yardımlaşmak, maslahatın gerçekleşmesi, kötülüğün uzaklaştırılması ve buna bağlı olan esaslara dayalıdır. Allah Teala şöyle buyurmuştur. İyilik ve takva üzere yardımlaşın. Günah işlemek ve düşmanlık etmek için yardımlaşmayın. Maide suresi 2. ayeti. Ali İmran 167. ayeti ve bir de münafık olanları belirtmesi için. Nitekim onlara gelin, Allah yolunda savaşın yahut düşmana karşı durun denilince diye devam ediyor. Münafık kimselerden yardım almanın cevazına bu ayet delalet eder. Sadi tefsirinde şöyle demiştir. Bu ayetten daha büyük kötülüğü uzaklaştırmak için hafif olanı işlemek ve daha büyük maslahat elde edilemediği zaman daha düşük olanı işlemek kaidesine delil çıkarılmıştır. Zira münafıklara din için savaşmaları emredilmiştir. Gelin Allah yolunda savaşın denilmiştir onlara. Bunun için savaşmadıkları takdirde aileleri ve vatanları savunmak için savaşmaları emredilmiştir. Evet. Münafıklara din için savaşmaları, eğer din için savaşmıyorsanız bari vatanınız için, aileleriniz için, namuslarınız için savaşın deniliyor. İşte Sadi bunu söylüyor. Yani münafıklardan yardım alma, yani burada bir maslahat gözetme, Müslümanların maslahatlarını değerlendirmeye delil çıkarılmıştır diyor buradan. Süfyan es-Sevri şöyle demiştir. Bidat sahibiyle oturan kimse şu üç şeyden birinden kurtulamaz. Ya başkasına fitne olur, ya kalbine bir şey girer de bu sebeple Allah onu cehenneme atar, ya da şöyle der. Allah'a yemin olsun ne konuştuklarına aldırmıyorum. Ben kendime güveniyorum. Her kim göz açıp kapayıncaya kadar dini konusunda Allah'tan emin olursa ondan onu çekip alır. Yani bidat ehliyle konuşması bir kimsenin üç durumdan hali değil. Ya başkalarına fitne olur, bidat ehliyle konuşulabileceği gibi bir şey çıkarır birileri. Veya o kimsenin bidat ehli olmadığı zannına kapılırlar. Bir. İkincisi, kendisi bundan etkilenebilir. Kalbine onun attığı şüpheler, fitneler girebilir. Nitekim bu asrımızda da, aramızda da sürekli görülüyor. Kim bidat ehliyle konuşuyorsa kendisine kapı buluyor. İşte bunlar anlamamış olabilir, anlamadılar. Bakalım hüccet ulaştı mı falan filan gibi mazeretlerle bidat ehliyle oturan herkes onların şüphelerinden, şaibelerinden kaptılar. Ve şu an anormal hareketler içerisindeler. Bundan etkilenmekten, kendisini emin hisseden, güvende hisseden aynı Süfyan Sevri'nin dediği gibi. Kim göz açıp kapayıncaya kadar dini konusunda Allah'ın mekrinden emin olursa Allah bu dini ondan alır diyor. Allah korusun. Bu açıdan bidat ehli gruplarla da nasıl çalışacağını, hangi şartlarda çalışacağını iyi kestirmek gerekiyor demek. Ona uyarı yapıyor müellif. Hişam şöyle demiştir. Hasan el-Basri ve Muhammed bin Sirin şöyle diyorlardı. Heva sahipleriyle oturmayın. Onlarla ne tartışın ne de onları dinleyin. Heva sahipleri Kur'an ve sünnet nasları karşısında kendi arzularına, kendi görüşlerine, rüyalarına, keşiflerine uyan kimselerdir. Yani nas ulaşmış olmasına rağmen. Şeyh Elbani sapmış cemaatlerin konferanslarına davet edilen kimse hakkında şöyle demiştir. Onların şart koşmasına göre değil, kendi seçtiği konuda konuşmayı şart koşar. Lakin bunu habersizce değil, konuşacağı konuyu bildirerek yapar. Mesela Müslümanların alimlerinden, davetçilerinden birine bidat ehli bize konferans ver diye davette bulundu. Bu kimse ne yapar? Onların istediği konuda değil, onların koştukları şartlarda değil, şartlarını kendisi koyar. Yani şartlar bunlar olacaktır. Kendisi koyar bu şartları ve konuşacağı konuyu da kendisi tayin eder. Ancak bu şekilde olabilir diyor. Tabii şimdi bu konferans ortamlarını, bu şartları falan nasıl düşünmeli? Mesela sünnete uygun olmasını şart koşmalı en başında tabii ki. Yani kiliselerdeki gibi bir konferans ortamı değil, mescitte toplanan müminlere, Müslümanlara bir hitap şeklinde şart koşmalı haliyle. Çünkü bidatlerden uzak durmak gerekir. Bir kimse bir bidatı işleyerek bidatten uzak durmaya çağırırsa bu komik bir durum olur. Nitekim bazıları dernek ortamında bidatten sakındırıyor. Bidatların çirkinliğini anlatıyor ve bu kamerayla çekilip internete koyuluyor. Bunun gibi. Evet, yine şöyle demiştir Elbani. Anlaşma ve yardımlaşma için bizi çağıran herkese elimizi uzatmaktan asla çekinmeyiz. Lakin bunda Allah'ın bize din kıldığı esas olan şart kitap ve sünnettir. Kim bizi buna davet ederse kabul eder ve yardımlaşırız. Bundan sonra yeni bir topluluk bulunmasından endişe etmeyiz. Bu da kitap ve sünnetten az veya çok sapmış olan öncekileri gibidir. El-Lecnetü Daime İlmi Araştırmalar ve Fetva Komisyonu'nun cemaatlerle yardımlaşmak hakkındaki fetvasında şu şekilde sorulmuş. Allah Teala'nın iyilik ve takva üzere yardımlaşın. Günah işlemek ve düşmanlık etmek için yardımlaşmayın ayetinden dolayı. Aralarında davet metodundaki farklılığa rağmen bütün İslami cemaatlerle yardımlaşmak gerektiği söylenmektedir. Zira tebliğ cemaatinin davet metodu, İhvanül Müslümin'in davet metodunun, Hizbut Tahrir'in metodundan, cihat grubundan veya Selefilerin metodundan farklıdır. Bu yardımlaşmanın kayıt ve sınırları nelerdir? Bu konu toplantı ve seminerlerde ortak hareket etmekle sınırlanabilir mi? Davet Müslüman olmayanlara yöneltildiğinde yeni Müslüman olanların zihinlerinde karışıklık meydana gelirse ne olur? Zira bu cemaatlerden her biri onları kendi merkezlerine, derneklerine ve alimlerine yönlendirecektir. Bu durumda da şaşkın kalacaklardır. Bu durum nasıl önlenebilir? Cevap: Kitap ve sünnet ile ümmetin selefinin metodu üzerinde hareket eden cemaatle Allah Subhanehu'yu birleme, ibadeti ona halis kılmaya, şirkten, bid'atlerden ve günahlardan sakındırmaya davet konusunda yardımlaşmak, buna muhalefet eden cemaatlerle nasihatleşmek gerekir. Eğer doğru olana dönüş yaparlarsa onlarla yardımlaşılır. Muhalefet etmeyi sürdürürlerse onlardan uzaklaşmak, kitap ve sünnetten ayrılmamak gerekir. Muhalefet etmeyi sürdürürlerse onlardan uzaklaşmak, kitap ve sünnetten ayrılmamak gerekir. Onlar anlayıncaya kadar çabalamak gerekir değil bak. Onlar bu olayı anlayınca, şüpheleri kalmayıncaya kadar çabalamak değil. Bilakis kendini kurtaracaksın. Kitap ve sünnetten ayrılmayacaksın. Kitap ve sünnet metodunu benimseyen cemaatlerle toplantılar, seminerler, dersler ve konferanslar gibi hayır, iyilik ve takva içeren, İslam'a ve Müslümanlara faydası olan her konuda yardımlaşılır. Evet, Maide suresindeki ayette iyilik ve takva üzere yapılan yardımlaşmanın övülen yardımlaşma olduğu belirtilmiştir. İyilik ve takvayı gerçekleştiren her yardımlaşmanın meşru olduğu bu ayetten anlaşılmaktadır. Yine bu ayette günah ve düşmanlık üzere yapılan her yardımlaşma haram kılınmıştır. Ali İmran suresindeki ayette daha büyük kötülüğün uzaklaştırılması söz konusu ise sünnete muhalefet edenlerle yardımlaşmanın caiz olduğu anlaşılmaktadır. Ağır basan maslahat söz konusu olmadığı sürece, tabi burada dinin maslahatından bahsediyoruz, kişilerin, fertlerin maslahatından değil, dinin maslahatı. Ağır basan maslahat söz konusu olmadığı sürece sünnetten sapmış olan cemaatlerle ve bidat ehliyle yardımlaşmak insanlar için bir fitne sebebidir. Bu konuda yani Arapça'da gerek muasır gerek önceki ilim ehlinden, selefin metodunu takip eden ilim ehlinden aslında değişik çalışmalar yapılmış durumda. Belki detaylarına daha fazla inilmesi gerekir bu meselelerin. Çünkü biz bidat ehlinin çok yoğun olduğu bir zamandayız. Mesela İbn Teymiye Rahimullah, cehmiler gibi gruplara karşı eşarilerle yardımlaşmayı caiz görür. Yani eşarilerle birlikte hareket edip cehmilerin gücünü kırmak gerektiğini savunur. Bunun gibi. Bu dinin maslahatıdır bak. Mesela cehmi bir yönetim gelse, öncelikle bunlarla mücadele etmek için eşarilere göz yumarsın. Çünkü daha büyük bir sapıklık. Bunun gibi. Veya durum değerlendirmesi ilim ehliyle yapılır. Bazen daha büyük sapıklık gibi görünen şeyler daha açık olduğu için daha gizli duran daha tehlikeli olabiliyor. Mesela bugün selefiyim diyen bazı insanlar var ki bunlar selefi zannedildiğinden söylemleri işte selefice gözüktüğünden bunların işte hoca pozisyonuna getirilmesi, Kur'an dersi verilmesi, güzel Kur'an okutuyordur mesela, buna Kur'an okutulması ondan Kur'an okuyan insanların sapmasına vesile olabilir. Bunun yerine bazen selefi olduğunu söyleyen kimseye nazaran bazen bidat ehli olduğu bilinen, apaçık bilinen birisinin Kur'an öğretmesi, senin kontrolünde bunu yapması bazen daha selametli olabilmekte. Niye? Çünkü onun bidatı açıktır. Yanlışları, sapıklığı açıktır. Ama selefiler içerisinde bu selefi söylemi kullananların saptırmaları çok fazla olmuştur. Bugün Irak'taki, Suriye'deki fitnelerde ancak bundan sonra çıkmıştır. Yani her selefiyim diyenin, eskiden her Allah diyenin peşine gidiyordu insanlar. Şimdi de her selefiyim diyenin peşine gitme gibi yeni bir moda çıktı. Evet. Ağır basan maslahat söz konusu olmadığı sürece, böyle bir dini bir maslahat olmadığı sürece, sünnetten sapmış olan cemaatlerle ve bidat ehliyle yardımlaşmak insanlar için bir fitne sebebidir. Bu fitne sebebi olmayı da gözden çıkarmamak lazım. Bidat ehlinden ve sapmış cemaatlerden uzaklaşmak emredilmiştir. Hakka davet eden ve batıl olanı açıklamak için sapmış cemaatlerin meclis ve toplantılarına gitmenin caiz olur. Yani onlara tebliğ etmek için, senin koyduğun şartlarla tebliğ etmek için gitmenin caiz olur. Sapmış cemaatlerle nasihatleşmek gerekir. Sapmış cemaatlerden sakındırmak ve metotlarının bozukluğunu ortaya çıkarmak gerekir. Evet, sapmış cemaatlerden sakındırmak, yani uyarmak, reddiye vermek, metotların bozukluğunun yanlışını ortaya çıkarmak gerekir. Aman ümmeti bölme, insanları bölme, böyle bir kaygısı yoktur Müslümanların. Bu ancak hak üzerinde toplanmanın ve batıl üzerinde toplanmanın ayrımını yapamayan insanların zanlarından, kuruntularından ibaret. Allah izin verirse bir sonraki derste ihtilaflara karşı tutum, ihtilaflara karşı nasıl davranılması gerekir. Bunları işleyeceğiz. Anlaşılmayan sormak istediğiniz mevzu var mı? Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve estağfuruke ve tuğbileke.